Ayrım 4. Misyon. Hüsnü Mahalli. Sayfa 41. Yalnızlık. 14 Nisan 2012. Türkiye herkesten önce Suriye muhalefetine kucak açıp destek verdi. Suriye Ulusal Konseyi İstanbul'da kuruldu ve tüm muhalif gruplar İstanbul'da. Özgür Suriye Ordusu komutanları Antakya'da operasyonları örgütleyip idare ediyorlar. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ilk günden itibaren çok sert açıklamalarla Suriye olayında taraf oldular. Ancak olaylar başından beri Ankara'nın istediği yönde gelişmedi, gelişmiyor ve asla gelişmeyecek. Uzun süre sınırda tampon bölgeden söz eden Ankara'ya hiçbir batılı ülke destek vermedi ve vermeyecek. Türkiye yalnız kaldı ve kalacak. Göçmen kamplarına getirilen Angelina Jolie, Amerikalı senatörler McCain ve Lieberman'a anlam poz verip gitti. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bu konu bizi ilgilendirmez dedi. Türkiye bu konuda da yalnız kaldı. Bu ilgisizlik karşısında sıkılan Ankara, bu kez sınırlardaki çatışmaları bahane ederek NATO'dan yardım istedi. Ama bir kez daha NATO o taraflı olmadı. Ankara'ya kala kala Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün kaldı. Suudi Arabistan ve Katar yöneticileri 250 yıldır Osmanlı'dan ve Türklerden nefret eder. Ürdün, İngilizler tarafından 1916'da Osmanlı'ya karşı ayaklandırılan Şerif Hüseyin'in torunu tarafından yönetilmektedir. Yani Amerika, Avrupa Birliği ve NATO'dan umudunu kesen Ankara, çağ dışı ve ilkel Arap kral, emir ve şeyhlerinden medet umar oldu. Hükümette ise içte nefret, kin ve savaşla beslenen ve özel olarak görevlendirilmiş cahil meslektaşlarımız yardım ediyor, tıpkı yalın tescillenmiş El Cezire'nin patronu Şeyh Hamet gibi. O da çaresiz. Şeyh Hazretleri Suudi Kral'la birlikte Türkiye'yi oyuna getirmenin planlarını yapıyor ve kazık atma zamanını kolluyordur. Onların ruhlarında ve genetik yapılarında yalnızca oyun ve tezgah var. Çünkü İngiliz tedrisatı merhalesinden geçmişler. Gerçekçi olmak lazım ve uluslararası ve bölgesel pazarlıkları ve yeni dengeleri görmek lazım. Zaman yanlış hesap yapma zamanı değildir. Savaş ve kan isteyenlerin sevincini kursağında bırakacak bir dönem öncelikli olarak Türkiye'nin ulusal çıkarları için çok önemlidir. Çünkü medya amigolarının, aniden bollaşan Suriye uzmanlarının ve Washington'dan gelen talimatla heyecanlananların Suriye'de bir yıldır istediği savaş öncelikli olarak Türkiye için felaket demektir. Herkes Türkiye üzerine oynamaktadır. Endişe. 1 Mayıs 2012. Pazar günü Samandağ'ındaydım. Olağanüstü ilgili, bilgili, heyecanlı ve endişeli bir toplulukla birlikte Suriye ve bölgedeki gelişmeleri konuştuk. Hem de en detaylı ve net bir şekilde. Sınırın sıfır noktasında olmanın getirdiği ilgi ve heyecan, Samandağlıları Suriye'deki olaylara karşı daha da ilgili kılmış. Bunun birçok nedeni var ama en önemlisi Samandağlıların ve genel olarak Hatay ve sınır bölgesindeki tüm illerde yaşayan insanların Suriye'de akrabalarının bulunmasıdır. Suriye kriziyle bu illerde yaşayan ve farklı etnik, dinsel ve mezhepsel kökenli tüm insanların moralini bozmuştur. İlişkilerin iyi olduğu dönemlerde sınır illerinde olağanüstü ekonomik canlılık ve heyecan vardı. Şimdi deyim yerinde ise yaprak kımıldamıyor. Böylece bir moralsizlik içinde ne olacağını merak eden insanlar korkularını da gizleyemiyor. Çünkü estirilen havaya bakarak Türkiye'nin her an Suriye'ye saldırabileceğini düşünen insanlar böyle bir durumda zarar görecek ilk insanların kendileri olacağını düşünüyor ve çok korkuyorlar. Bu korku Samandağ ve Hatay bölgesinde çok daha fazla. Bunun bir başka nedeni de Suriye'den kaçan sivil ve askerler için kurulan kampların Hatay bölgesinde olması ve bu kamplardaki Özgür Suriye Ulusu militanlarının sınırdan sızarak Suriye'ye eylem yapıp geri dönmesiyle ilgili bilgi ve söylentiler. Bu bilgi ve söylentilerle kamplardaki Suriyelilerle ilgili hikayeler herkesten çok Hataylıları tedirgin ediyor ve korkutuyor. Çünkü Hatay ve civar illerde konuştuğum herkes hükümetin Suriye politikasına bir anlam veremiyorlar. Hatay'dan son bir not olarak konuşmamla ilgili Müthiş kalabalık bir salonda konuşmam bittiğinde genç bir bayan, "Hocam, anlattığınız her şey önemli ama bizim merak ettiğimiz en önemli konu Esad kalır mı, gider mi?" diye sordu. Ben de "Çok net söylüyorum. Dünyada hiçbir güç Esad'ı deviremez. İslamcılar asla Suriye'yi geçiremeyecekler." "Onun için rahat olun," dedim. Müthiş bir alkış koptu ve herkes rahatlamanın heyecanıyla korkularından kurtuldu. Esad'ın devrilmeyeceğini söylediğimde hiç duygusal davranmamıştım. Suriye halkının 10 bin yıllık tarihini, bu tarihin Suriye halkı üzerinde bıraktığı sosyal ve kültürel izleri, Suriye ordusunun yapısını, Suriye'nin Arap dünyası içindeki konumunu, bölgesel ve uluslararası dengeyi, İran ve Rusya'nın asla Suriye'den vazgeçmeyeceği gerçeğini bilerek söylemiştim. 5 yıl sonra her şey benim öngördüğüm yönde gelişti ve Esad devrilmedi. Suriye ülke ve halk olarak çok zarar gördü ve acı çekti ama teslim olmadı. Gün gelecek Suriye direnişiyle ilgili olarak yüzlerce kitap yazılacak ve onlarca film çekilecek. Bugünse neredeyse herkes sorunun Esad değil, IŞİD, Nusra ve benzeri terör örgütleri olduğunu kabul ediyor. Durum böyle olunca herkes bu örgütleri kuran, kurduran ve sınırsız destek veren Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve bölgesel müttefiklerini suçluyor. Durum böyle olunca AK Parti yönetiminde Türkiye'ye kızan herkes dolaylı dolaysız Erdoğan'ı sıkıştırıyor ve el altından Esad'la ilişki kuruyor. Cezayir Baharı, 15 Mayıs 2012. Şam'da Arap Baharı'nın bombaları patlarken Cezayir'de bu baharın seçimleri yapılıyordu. 160 kadar kadının parlamentoya girmesine yol açtığı için ABD Dışişleri Bakanı Clinton tarafından onaylanan ve demokrasi yolunda önemli bir adım olarak ilan edilen bu seçimlerde İslamcılar hezimete uğradı. 462 sandalyeli mecliste 59 sandalye kazanan ve 7 İslamcı parti ve grubun liderliğini yapan Cezayir Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Abdullah Ceballah seçimlere hile karıştırıldığını, buna tepki olarak da gerekirse Tunus'ta olduğu gibi ayaklanmayı başlatacaklarını söyledi. 1962'deki bağımsızlıktan bu yana ülkeyi yöneten cumhuriyetçi, laik ve anti-emperyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi'nin 222 sandalye kazandığı seçimlerde Liberal Yurtsever Demokratik Blok 68 sandalye kazandı. 132 yıl süren işgal döneminde Fransızlar hem dili hem dini yasaklamışlardı. Ne ilginçtir ki Türkiye 1957-62 döneminde Cezayir'in bağımsızlığı için yapılan Birleşmiş Milletler oylamasında Fransa'dan yana oy kullanmıştı. Cezayir 1989'da yapılan ve İslamcıların zaferiyle sonuçlanan yerel seçimleri gündeme getirmişti. 1991'de aynı sonuç çıkınca İslamcıların iktidarından korkan batılı ülkeler müdahale ederek seçimlerin iptal edilmesini sağladı. Örgütlenip silahlanan ve daha sonra da adı FIS olarak bilinecek olan İslamcı parti ve gruplar ayaklanınca ülke çok ciddi bir iç savaşın eşiğine geldi. Kimine göre 200, kimine göre 100 bin insan öldü. Şimdiki Cumhurbaşkanı Bouteflika'nın ılımlı ve diyaloğa açık politikalarıyla durumun sakinleştiği Cezayir'de İslamcılar giderek zemin kaybetti. Arap Baharı ve komşu Tunus ve Mısır'da İslamcıların iktidara taşınması işe yaramadı. Çünkü Cezayir halkı komşu Libya'nın NATO tarafından işgalini, yaşanan rezaletleri ve Suriye'de yaşanan kanlı olayları görüyor. Çünkü Cezayir halkı Afganistan'da savaşan ve 1988'de ülkesine dönerek İslami bir yönetim kurmaya çalışan radikal İslamcı Kaide militanlarının ülkeyi nerelere sürükleyebileceğini gördü. İşte tüm bunlardan dolayı Cezayir halkı son seçimlerde İslamcılara oy vermedi. Cezayir halkı bu tavrıyla Arap Baharı'nın Kuzey Afrika ayağını frenledi. Bunun ne anlama geldiğini ancak önümüzdeki aylarda ve yıllarda göreceğiz. Hele hele bu baharın Orta Doğu ayağı Suriye'de çökerse. Çünkü Arap Baharı denilen rüzgar şimdiye kadar yalnızca Tunus ve Mısır'da değişime yol açtı. Libya işgal edildi ve Yemen'de Başkan Salih Amerika'ya gitmesine rağmen ülkede değişen bir şey olmadı. Bahreyn'de halk ayaklanması ülkeye gelen Amerika destekli Suudi ordusu tarafından bastırıldı. Suriye'de durum malum. Olağanüstü dış müdahaleye rağmen Esad konumunu koruyor. Geriye kalıyor 15 Arap ülkesi. Bunlarla hiçbir hareket yok ve olamaz. Çünkü altısı Körfez ülkesi, biri de Ürdün Krallığı. Bu ülke yönetimlerinin ne denli Amerikan kölesi olduğu herkese bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Bahar'ın bunlara uğramaması için her türlü önlemi almış durumda. Dönelim Cezayir'e. 28 Şubat sürecinde sokaklara dökülen hep Türkiye Cezayir olamaz diye bağırırlardı. Bazen de Türkiye İran olamaz diye haykırırlardı. Durum ortada. İslamcılara oy vermeyen Cezayirliler Cezayir Türkiye olmayacak diyerek sandığa gitmişler. İslamcıların partisi AK Parti Türkiye'deki AK Parti'ye özenerek Cezayir'i Türkiye gibi yapmaya uğraşıyor. Bu uğraşın ilk denemeleri başarısız oldu. Bakalım Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne olacak? Kim bilir, belki de o zamana kadar Cezayir örneğini aşan Türkiye bu kez İran'da tartışma konusu olur. Nisan 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Bouteflika oyların %81'ini alarak 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Seçime katılma oranı ise %51,7 olarak belirlendi. Şubat 2016'da toplanan parlamento büyük çoğunlukla anayasa değişikliklerini onayladı. Buna göre etnik azınlık olan Emizikler, yani Berberilerin dili ikinci resmi dil olarak kabul edildi ve başkanın seçilme dönemi 2 olarak belirlendi. Yani yeni anayasa değişikliklerine göre özgürlüklerin sınırı biraz daha genişledi ve ulusal uzlaşma yolunda önemli çerçeveler çizildi. Bu süreç doğru işletilir ve siyasal yapı büyük yanlışlıklar yapmazsa bu ülkede siyasi İslam'ın yeniden güçlenme şansı görünmüyor. Üstelik insanlar radikal İslam'ın komşu Tunus, Mali ve Libya'nın yanı sıra kardeş ülkeler Suriye ve Irak'ı ne hale getirdiğini görmüştü. Özetle radikal siyasal İslam'ın ilk kez zemin bulduğu bu ülkenin geleceği büyük ölçüde coğrafyamızdaki siyasal İslam'ın geleceğini belirleyecektir. Tabii siyasal İslamcılar ve onların yaptıklarından çok acı çekenler olup bitenlerden ders çıkarmayı becerebilirlerse. Yaşama dair. 5 Haziran 2012. Bir haftadır Suriye'deyim. Ülkenin neredeyse her tarafını dolaştım. Hemen söyleyeyim, televizyonlarda izlediğiniz haberlerin büyük bölümü uydurma ve yalan değilse abartılı ve bunun da sosyolojik bir anlamı var. Çünkü böyle bir ortam doğal olarak ülke içinde yaşayan insanları etkiliyor. Çünkü insanların yaşama dair tüm hesapları böylesi karmaşık ve tehlikeli sürecin etkisiyle anlamsızlaşmaktadır. Anlamlı olan tek şey bu coğrafyada insanların hep acı çekmesidir. Bu acının ne anlama geldiğini ve kuşaklar boyu insanlarda ne izler bıraktığını anlamak ve aynı acıları hissetmek isteyenler mutlaka bu sıralar Suriye'de dolaşmalı ve direkt olarak insanlarla konuşmalıdır. Daha önce Türkiye'nin güneydoğusunu, Kuzey Irak'taki son 20 yıllık süreçlerini, hatta Filistin, Lübnan, Irak ve bölgedeki tüm dramları yaşamayan, doğru değerlendiremeyen ve vicdanının sesine kulak vermeyenler asla bu acıları anlamlandıramazlar. Çünkü onlar için her şey tamamen duygusaldır. Yani pariteye bağlıdır. Oysa paritenin ölçütlerinde duygusallık yoktur. Paritede petrol, dolar, silah ve üçünün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kan ve gözyaşı vardır. Kan ve gözyaşı her nedense bizim coğrafyanın kaderi olmuştur. Tıpkı ihanetlerin olduğu gibi. Çünkü ihanetler olmasaydı belki de bu coğrafyada kan ve gözyaşı bu kadar akmazdı. Belki de bu coğrafyada yaşamaya dair tüm endişe ve korkular bu denli korkutucu olmazdı. Belki de bu coğrafyada tüm umutlar hepimizin yaşama dair her türlü heyecanımızı doğruğa çıkarır ve böylece beyinsel algılama ve analiz etme becerimiz olması gereken düzey ve derinlikte olurdu. Çünkü bizi bu hallere düşürenler bizim aptal olmamızı ve çok kolay kontrol edilip yönlendirilmemizi istiyorlar. Coğrafyanın içinde bulunduğu durumda bunun çok da zor olmadığı kesindir. Söz konusu olan akıl ve mantıksa duygular teferruattır. İşte bu nedenle Bosna'da, Çeçenistan'da, Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Lübnan'da, Libya'da, Yemen'de ve şimdi Suriye'de ölen ve ölmekte olan insanlar birçokları için birer sayının ötesine geçmiyor. Batı'nın bizim coğrafyada başardığı en büyük olay budur. Yani bunca insan ölüyor ve bizler hiçbir şekilde duygulanıp etkilenmiyor ya da etkilenilmiş gibi görünüp başkalarını aldatıyorsak, o zaman bu işte bir iş var. Çünkü biz artık biz değiliz. Çünkü birileri bizleri biz olmaktan çıkarabilmiş ve bizler bunu zevkle kabullenmişiz. Bu coğrafyanın son 100 yılını inceleyenler öncelikle bu coğrafya insanlarının nasıl bu hale getirildiğini ya da geldiğine bakmalıdır. Çünkü yaşama dair her şey insanla ilgilidir. Bizim coğrafyada insana dair birçok şeyde gariplik var. Bu garip şeyleri anlamlandıramayanlar bu coğrafyada hiçbir konuya sağlıklı bakamaz ve asla doğru yorumlayamaz. Belki de bu nedenle bu coğrafyada hiçbir soruna çözüm bulunamıyor ve çözülmüş gibi görünen sorunlar bile beraberinde hiç çözülemeyecek sorunlar getiriyor. Bu gerçeği göremeyenler hayal dünyasında yaşar ya da kurgulanmış senaryolarda başrol oyuncusu gibi ortalarda dolaşır. Oysa bu kurgularda başrol yok. Hep figüranlık var. 5 yıl aradan sonra halklarımızın geldiği nokta ortada. Genel ve tek tek ülkeler bazında insanlarımızın algı operasyonlarıyla ne hale getirildiğini herkes görüyor. Son 5 yılda bu coğrafyanın insanları kan, gözyaşı ve acıdan başka hiçbir şey konuşmuyor ya da düşünmüyor. Bu tür toplumların nereye ve ne kadar ileri gideceğini düşünmek anlamsızdır. Bu topraklarda insanların ezici çoğunluğu dostluk, kardeşlik, esenlik, sevgi, ilerleme, gelişme ve kalkınma gibi duygu, istek ve çaba yerine düşmanlık ve nefreti konuşuyor ve yaşar oldular. Bu toplumlarda çürüme çok hızlı olur ve iktidarlar bu toplumları çok kolay bir şekilde yönetir ya da yönlendirirler. Böyle iktidarları yabancı ülke ve güçler çok kolay etkiler, yönlendirir ve istedikleri gibi kullanırlar. Bu ise coğrafyamızın temel hastalığı ya da genetiği geleneği. Başta Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri olmak üzere İslam coğrafyasının birçok ülkesi bu durumda. Arap Baharı öncesinde bu yapıdan uzak duran AK Parti yönetiminde Türkiye, bahar sonrasında bölge ülkelerine benzemek için özel bir çaba içine girdi. Hilafet ve sultanlık hayalleri ülkeyi AK Parti'nin ideolojik çizgisine doğru sürükledi ve Türkiye'yi çok tehlikeli bir noktaya getirdi. Son 5 yılda Türkiye'de konuşulanlara bakın. Başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgedeki kan, 17-25 Aralık sonrasında sınırsız yolsuzluklar, baskı, sindirme, korku, PKK gerekçesiyle Güneydoğu'da kan ve toplumu gelecek, akla gelmez her türlü baskı, yozlaşma, yalan, talan, rezalet ve din adına olduğu savunulan düzeysiz, içi boş ve aptalca söylem ve tutum ve davranışlar. Bu toplum ve ülkenin ilerleyeceğini düşünenler, önü kesilmediği sürece AK Parti iktidarıyla bu ülkenin çok yakında siyasal, sosyal, kültürel ve psikolojik bir kanalın içine sürükleneceğini mutlaka göreceklerdir. Bütün veriler bu yönde gelişiyor ama çoğunluk sesini çıkaramıyor ve uzaydan birilerinin gelip kendilerini kurtarmasını bekliyor. 21. yüzyılın dijital çağında bir mucize misali. İşin kolayı var ama her şey sanal. Karanlıksa kapkara bir gerçektir. 4. ayrımın sonu, sayfa 50.